Romalılar 1. bölümde temel konu Pavlus'un Roma'ya gitme isteğinin ve Tanrı'nın gazabını dünyaya göstermesinin nedenidir. Bu açılış bölümü büyük elçinin İncil'i bildirme motivasyonunu, müjdenin tamamını, mektubun tamamının konusunu ve müjdeyi gerekli kılan insanın durumunu bildirerek giriş yaparken her şeyi içine almaktadır. Bu bölüm mektubun tamamının tonunu belirler. Romalılar insanın tamamen bozulmuşluğunu öğretir. İnsan geri dönülmez bir biçimde ve çaresizce kayıptır. Kendisinde hiçbir doğruluk olmadığından Tanrı'nın doğruluğunu almaya ihtiyacı vardır. Roma'daki kiliseye hitaben onu sapkınlıklardan korumak için yazılmış olan Hristiyan teolojisinin bu büyük belgesinin amacını gerçekleştirmemiş olması ilgi çekicidir. Roma kilisesi Romalılara mektupta bildirilen imandan en uzağa giden kilise olmuştur. Bu da mektubun gerçeğini insanın anlamadığına ve Tanrı'yı aramadığına dair bir örnek oluşturur. 1. bölüm 16. ve 17. ayetler uzun zamandan beri mektubun anahtarı olarak kabul edilmişlerdir. Bu iki ayet ezberlenmesi ve her sözcüğün anlamının sindirilmesi gereken ayetlerdir. Sözcüklere geldiğimizde onları teker teker ele alacağız. İlk olarak Pavlus'un kişisel selamlarına bakalım. Romalılar 1. bölüm 1. ayette İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam der. Pavlus adı küçük anlamına gelen Latince Paulus'tan gelmektedir. Kendisi Tarsuslu Saul'du ama Elçilerin İşleri 13. bölüm 9. ayette belirtildiği gibi kendisine Pavlus denilmekteydi. Pavlus kendisini başlangıçtan itibaren Romalılara bir köle ya da doulos olarak tanıtmıştır. Bir kölenin pozisyonunu gönüllü olarak almıştı. Rab İsa Mesih bizleri sevmiş ve kendisini bizler için feda etmiştir. Ama sizi hiçbir zaman köle yapmaz. Siz ona gönüllü olarak gelip kendinizi onun kölesi yapmalısınız. Sizi kendisine hizmet etmeye hiçbir zaman zorlamaz. Yeruşalim'e bile Luka 13. bölüm 34. ayette "Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim, tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz" demiştir. Bir başka seferinde Yuhanna 5. bölüm 40. ayette "Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz" demiştir. Kendinizi Rab İsa Mesih'e köle yapma ayrıcalığına sahip olmanız çok harika bir şeydir. Bunu kendiliğinizden yapmanız gerekiyor. O sizi buna zorlamayacaktır. Elçilerin İşleri 9. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım" diye yanıt geldi. "Haydi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Pavlus işte bu zamanda kendisini Rab İsa Mesih'in kölesi yapmıştı. Mesih İsa'nın kölesi, haberci olmaya çağrılan, müjdeyi yaymaya atanan Pavlus'tan diyerek Pavlus kendisinin bir elçi olduğunu bu ayette vurgulamaktadır. Pavlus çağrılmış bir elçiydi. Çağrılmak bir sıfattır. Kendisinin bu tür bir elçi olduğunu söylemek istemektedir. Elçi olması kendi kararı sonucunda gerçekleşen bir şey değildir. Tanrı'nın kararıydı ve Tanrı onu çağırmıştı. Pavlus önce kendisini Mesih'in kölesi yaptı ve şimdi çağrılmış bir elçi. Rab İsa Mesih'in bir tanığıdır. Seçilmiş olmak Tanrı'nın kullanacağı tek hizmetkar türüdür. Günümüzde hizmette Tanrı'nın çağırmamış olduğu çok sayıda kişi var. Pavlus 1. Korintliler 9. bölüm 16. ayette "Müjdeyi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yaymazsam vay halime" diyebilmişti. Yeremya'nın çocukken çağrıldığını Yeremya 1. bölüm 4 ila 10. ayetler arasında hatırlarsınız. Tanrı sahte peygamberler hakkında "Bu peygamberleri ben göndermedim ama çabucak ortaya çıktılar. Onlara hiç seslenmedim. Yine de peygamberlik ettiler" demişti. Yeremya 23. bölüm 21. ayetti. Yeremya çağrılmış bir peygamberdi ve Pavlus çağrılmış bir elçiydi. Pavlus bir elçi olduğunu söyler ki bunun anlamı gönderilmiş olandır. Rabbimiz gönderilmiş olanın kendisini gönderenden daha büyük olmadığını söyler. Yuhanna 13. bölüm 16. ayetti. Aynı sözcük yine Filipeliler 2. bölüm 25. ayette karşımıza çıkar. Sözcüğün İncil'de müjdeyi bildirmek için Rab İsa tarafından seçilmiş olmak gibi teknik bir anlamı vardır. Dirilmiş Mesih'in bir tanığı olmalıdır bu kişi. Paulus, dirilmiş Mesih'in kendisine göründüğünü söylemektedir. 1. Korintliler 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Şöyle yazar: bundan sonra Yakub'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Sonra 1. Korintliler 9. bölüm 1. ayette Paulus şu soruyu sorar: özgür değil miyim? Elçi değil miyim? Rabbimiz İsa'yı görmedin mi? Sizler Rab yolunda verdiğim emeğin ürünü değil misiniz? Paulus'un bir elçi olduğunun kanıtı sadece elçilere özgü olan, adına belirti armağanları dediğimiz armağanlara sahip olmasıydı. Başka dillerde konuşabildiğini söylemişti. Ben Paulus'un Galatya ülkesinden, örneğin kendisinin bilmediği dillerin konuşulduğu birçok Yunan kenti ve oymağının bulunduğu Ege kıyılarından geçerken onların dillerini, lehçelerini konuştuğuna inanıyorum. Bu bilinmeyen diller değildi, bilinen dillerdi. Ayrıca bugün üzerinde bir sürü soru bulunan iyileştirme, şifa verme armağanına da sahipti. Günümüzde Tanrı iyileştirdiğinde direkt olarak iyileştirmektedir. Herhangi bir sorunum olduğu zaman sözüm ona kendisinde yetki ya da şifa verme yetkisi olduğunu söyleyen insanlara gitmem. Direkt olarak büyük doktor Rab İsa Mesih'e giderim. Tanrı'nın iyileştirdiğini biliyorum. Ama Tanrı günümüzde insanlara o armağanı farklı biçimlerde vermektedir. Ancak Paulus elçilere özgü iyileştirme, şifa verme armağanlarına sahipti. Aynı zamanda da bu armağanlar onun bir elçi olduğunun onayıydı. Ayrıca ölüleri de diriltebiliyordu. Hem Petrus ve de hem de Paulus'un ölüleri dirilttiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Çünkü onlar haberci, bir diğer deyişle apostolostular. Paulus İsa Mesih'in kölesidir, çağrılmış bir elçidir ve Tanrı'nın müjdesi için ayrılmıştır. Ayrılmış sözünün den değil, için ekiyle kullanıldığına dikkat ediniz. Tanrı'nın müjdesi için ayrılmıştı. Ayrılmış sözcüğü harika bir sözcüktür. Neredeyse tam zıttı anlamına sahip birkaç sözcük bulunmaktadır. Örneğin yapışmak sözcüğü vardır. Bir şey bir şeye yapışabilir ya da bir şey bir şeyden ayrılabilir. Bir keresinde bir şeye yapışmak, bir keresinde ayrılmak anlamına gelebilir. Paulus ayrılmış bir Mesih inanlısıydı ama bir şeyden değil, bir şey için ayrılmıştı. Korkarım günümüzdeki birçok Hristiyan sadece bir şeyden ayrılmıştır. Bazı insanların konuşmalarını dinlerken ruhsal gösteriş yaptıkları izlenimine kapılıyorum. Şunu yapmam, artık bunu da yapmıyorum derler. Dostlarım, neye ayrıldınız? Paulus bizlere Selaniklilerin putlardan Tanrı'ya döndüklerini söyler. Bir tanıklık toplantısında ayağa kalkıp artık Apollo'nun tapınağına gitmiyoruz demediler. Bunu söylemeye gerek yoktu çünkü Rab İsa Mesih'e ayrılmışlardı. Bir şeyden ayrılmış olan ama Mesih için ayrılmamış olan bir Hristiyanın kısır bir yaşamı olacaktır. Yaşamı sevinçten yoksun olacaktır ve eleştiren ve bazen de şüpheci ve alaycı biri olacaktır. Evlilik konuşmalarında evlenen çiftlerin her birisine şunu sorarım: onu sevip kendini ona ayrılmış tutmaya söz veriyor musun? Bu bir insan için ayrılmış olmaktır. Evlilik budur. Balaylarının ilk gecesinde yeni gelinine, yani yeni eşine, bu şehirde bir kız arkadaşım var, bu gece gidip onu göreceğim diyen bir adam düşünebilir misiniz? Bu tür bir ayrılmayı uygulayan birçok Hristiyan vardır. Eğer Mesih için ayrıldıysanız, insanlara çekici gelen bir hayatınız olacaktır. Hayatınız doğruluk ve sevgi ilkesi rayına oturacaktır. Aynı zamanda oturmalıdır da. Bir keresinde küçük bir Çinli kız, Hristiyanlar tuzdur, tuz insanı susatır demişti. Bunun üzerine biraz düşünün dostum. İnsanları yaşam suyu olan Mesih'e karşı susatıyor musunuz? Ayrılmak sözü Yunanca'daki aporizo sözcüğüdür ki İngilizce'deki ufuk sözcüğü de buradan gelir. Uçak kalkarken ufuğun genişlediğine dikkat ettim. Bir keresinde uçağımın kalktığı zamanı hatırlıyorum. Kalktığımızda İzmir'i ve denizi görmeye çalıştım ama hiçbir şey göremedim. Biraz ilerledikten sonra denizi, köyleri ve dağları gördüm. Yükseldikçe ufuk genişledi. Mesih için ayrılmış olmak muhteşem bir şeydir. Çünkü o sizi ufuğunuzun genişlediği bir yere getirir. Paulus'un 1. Korintliler 13. bölüm 11. ayette, çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım derken söylemek istediği şey işte budur. Çocukluğumda evcilik oynadığımızı hatırlıyorum. Bir gün geldi ki bunun için fazla büyük oldum ve dışarı çıkıp futbol oynadım. Artık evcilik oynamakla ilgilenmiyordum. Yani yeni bir ufkum oluşmuştu. Şimdi de futbol oynamakla ilgilenmiyor, yazılar yazıyorum. Konuşmalar yapıyorum, dersler veriyorum. Şimdiki ilgi alanım bu. Yani ufkum genişledi. Ve dostum, Mesih için ayrıldığınızda bu sizin küçük ve dar birisi olduğunuz anlamına gelmez. Bunun yerine yaşam bir sürü heyecan verici ve harikulade deneyim içermek üzere genişler. Şimdi Pavlus'un Tanrı'nın müjdesi için ayrılmış olduğunu söylemesine dikkat edin. Yani müjdeyi insan yaratmamıştır. Sizler ve ben sahneye geldiğimizde müjde 2000 yıldır zaten vardı. Bizim daha iyi bir planımızın olup olmadığını görmek için bizim sahneye çıkmamızı beklememişti. Müjde Tanrı'nın müjdesidir. Onu ister kabul eder, ister etmezsiniz. Müjde Tanrı'dan çıkmıştır. Romalılar 1. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi diye yazıyor. Sevgili dostum, müjde yepyeni bir şey değildir. Eski antlaşma boyunca peygamberler aracılığıyla vaat edilmiştir. Tanrı'nın insanlığı sevdiğinin ve Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için bir yol sunduğunu bildiren bir mesajdır. Bizleri bir sevgi ilişkisine sokar. Tanrı bizleri sever ve kendisini bizler için feda etmiştir. Ne kadar harika değil mi? 2 ila 6. ayetler arasında müjdenin tanımını veren bir parantez oluşur. İlk olarak Mesih ile ilgilidir bu. İlişkin sözcüğü periskop ve perimetre sözcüklerinde kullanılan ve saran anlamına gelen Yunanca'daki peri ekidir. Müjde İsa Mesih hakkındadır. Mesih'in gerçekleştirdiği bir şeydir. Tanrı'nın öz oğlu Mesih'e ilişkindir. Burada onun tam ünvanını görürüz. Tanrı oğludur ve Rabbimiz İsa Mesih'tir. Günümüzde İsa Mesih'in dinine ihtiyacımız olduğu konusunda birçok şey duyuyoruz. Dostum, onun bir dini yoktu. Bir dine ihtiyacı da yoktu. O Tanrı'dır. Günümüzde bize lazım olan İsa hakkındaki bir imandır. Onu saran, yani onun yaptıkları hakkındaki bir inançtır. İsa Mesih gerçekten Tanrı'dır. O tapınamaz. Ona tapınılması gerekir. Bazıları çıkıp ama dua etti diye itiraz edebilirler. Evet, çünkü insanlıkta yer aldı. Bir yol olarak dua etti. Örneğin Lazar'ın mezarında. Yuhanna 11. bölüm 41 ila 42. ayetlerde bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim der. Dostum, İsa Mesih imanımıza yardımcı olmak için dua etti ama o Rab İsa Mesih'tir. Onun ayrıca bedene göre, yani Davut'un soyundan geldiğine dikkat edin. Bu İsa'nın insanlığıdır. Bakireden doğmuştur çünkü kendisinin güç dolu Tanrı oğlu olduğu bildirilmiştir. Gördüğünüz gibi diriliş onu Tanrı oğlu yapmamıştır. Diriliş sadece onun kim olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bildirilen ya da atanan, daha önce de gördüğümüz gibi Yunanca'daki horizo sözcüğünden gelir. İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğu bildirilmiştir. Bu bizlere Mesih'in kusursuz insanlığını ve kusursuz tanrılığını göstermektedir. Kilisedeki en eski inanç bildirisi onun gerçek insan ve gerçek tanrı olduğunu bildirir. Ve Pavlus bunu inanç bildirisi yazılmadan önce işte bu yerlerde söylemektedir. İşte burada İsa Mesih tanrı olduğundan ötürü daha çok insan ve insan olduğundan ötürü daha az tanrı değildir. O tanrıdır ve aynı zamanda insandır. Kutsallık ruhu açısından sözü, yani onun Tanrı oğlu olduğunu göstermektedir. Bu İsa'nın insan ruhu anlamına gelebilir ama ben bunun kutsal ruhtan söz ettiğine inanıyorum. Burada üçlü birliğin söz konusu olduğuna inanmaktayım. Şimdi ölümden dirilişiyle Tanrı oğlu oluşunun ilan edildiğine dikkat ediniz. Diriliş her şeyi kanıtlar. Tanrı oğlu olduğunu ortaya çıkaran diriliştir. Kutsal kitabı okudukça Rab İsa Mesih'in dirilişinin gücünden sunulduğunu keşfedeceksiniz. Onu önce bedenin günlerinde yeryüzünde yaşarken insanlar tarafından reddedilip küçümsenmiş olarak göreceksiniz. Dinlenmek için kuyunun başına oturduğunda ve denizdeki fırtınada kayıkta uyurken onu bedenin zayıflığında görüyoruz. Ve sonunda çarmıhta aşağılanmış ve utanç içerisinde ölüme götürülür. Elemler adamı olduğu ve acıların ne olduğunu bildiği halde ölümden dirildiği zaman geldi. Dirilişi Yuhanna 8. bölüm 23. ayette şöyle tanımlanır. İsa onlara, siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim dediğinde bunun doğru olduğunu kanıtlar. İsrail'in tozlu yollarında yürüme günleri artık sona ermişti. Büyük bir güçle ölümden dirildi. Dirilişi bakireden doğduğunu kanıtlar. O güçlü Tanrı oğludur. Ayrıca burada bir başka büyük gerçek daha var ki o da Mesih'i dirilmiş ve şu anda cennetsel yerlerde Tanrı'nın sağında oturmuş, günümüzde inanlar için dua eder ve onlara güç ve teselli verirken görüyoruz. Yücelikte bir adam vardır ama inanlar topluluğu artık onu görmüyor. Onun hakkındaki bilincimizi yenilemeliyiz. Bugün diri Mesih'le kişisel bir ilişkiniz var mı? Ayrıca Mesih'in dirilişi onun yeryüzüne yargıç ve kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak döneceğini garantiler. Günahı bastıracak ve yeryüzünde doğrulukla hüküm sürecektir. İnsanlığı yargılayacaktır. Paulus'un o usta ve sofistike Atinalı filozoflara dediği gibi. Elçilerin İşleri 17. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir diyor. İsa Mesih ölümden dirildiği için bir gün onun önünde duracağımız çok ciddi bir gerçektir. Onun önünde kurtarıcınız olarak kendisine güvendiğiniz biri olarak mı yoksa yargılanacak biri olarak mı duracaksınız? Eğer onu kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz Tanrı'nın suçlaması üzerinizde olmalıdır. Onun önünde kendi doğruluğunuzda duramazsınız. Kurtarıcınız olarak ona güvenmedikçe geleceğiniz kaybolmuşluk içinde geçen bir sonsuzluk olacaktır. Diriliş her birimizin Rab İsa Mesih'in önüne çıkacağımızın bir garantisidir. Romalılar 1. bölüm 5. ayette her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk diyor Paulus. Lütuf ve habercilik önemli sözcüklerdir. Lütuf Tanrı'nın kurtarış yöntemidir. Tanrı kayra dolu olmasaydı hiçbirimiz kurtulamazdık. Habercilik ya da elçilik sözcüğü özellikle Paulus'tan ve teknik olarak elçi olan diğer habercilerden söz ettiği halde her inanlı gönderilmiş birisidir. Sözcük Yunanca'da gönderilmek anlamına gelen apostole sözcüğüdür. Her inanlı bir tanık, bir mesajla gönderilen biri olmalıdır. Bugünlerde Tanrı sözünü bildirmek için ne yapıyoruz? Bu lütfu almış ve haberci olarak atanmış kişilerin görevidir. Onun adının yayılması için bütün uluslar arasında iman buyruğuna uymayı tanıtayım sözü itaatin göstergesidir. Bu mektup itaatle başlar ve itaatle son bulur. Son bölümde Paulus, söz dinlerliğinizi herkes duydu ve bütün ulusların iman ederek söz dinlemeleri için bildirilmiştir diyor. İmana itaat Tanrı için çok önemlidir. Tanrı bizleri işlerle değil imanla kurtarır. Ama bizi kurtardıktan sonra bizlerle işlerimiz hakkında, ona olan itaatimiz hakkında konuşmak ister. Birçok insanın İsa Mesih'e imandan söz ettiğini duyuyorum. Ama sonra şeytan gibi yaşayıp şeytana hizmet eder görünüyorlar. Dostum, kurtaran iman sizi Mesih'e itaatkar yapar. İmanda bir fark var mıdır? Kesinlikle vardır. Fark iman ettiğiniz şeydedir. Örneğin ben Albert Einstein'a inanıyorum. Onun büyük bir insan, büyük bir bilim adamı olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'e de inanıyorum. Albert Einstein'a olan imanım benim için hiçbir şey yapmadı. kurtuluşumla hiçbir ilgisi yoktur ve hayatımı daha az etkiler. Ama İsa Mesih'e imanım çok farklıdır. Kurtaran iman bizleri, bizi seven ve kendini bizim için vermiş olan Tanrı oğluna teslim olduğumuz bir yere getirir. Doğru doktrin önemli olduğu halde bununla el ele giden bir disiplin ve pratik uygulama vardır. Bu ikisini birleştirmeden yeryüzünün tuzu olamazsınız. Bu arada tuzun sodyum ve klorürden oluştuğunu ve her ikisinin de tek başına alındığında sizi zehirleyebilecek maddeler olduğunu düşünmenizi isterim. Ancak birleştiklerinde çok yararlı bir malzeme oluştururlar. Bizlerin dünyanın tuzu olmak için inanmamız ve yapmamız el ele gider dostum. Bir ilahinin sözlerini çok seviyorum. Şöyle der bu ilahinin sözleri. Güven ve itaat et. Her şeyi sunağın üzerine koyana dek onun güvenip itaat edenlere vereceği kayrayı ve sevinci ve sevginin zevklerini bilemeyiz. Güvenip itaat et. Çünkü İsa'da mutlu olmak için güvenip itaat etmekten başka bir yol yoktur. Romalılar 1. bölüm 6. ayette ise İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız diyor. Çağrılmış olanlar seçilmiş olanlardır. Çağrılmış olanlar kimlerdir? Duymuş olanlardır. Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 27. ayette koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım. Onlar da beni izler dediğinde bunu açıklığa kavuşturmuştu. Eğer başka birini ya da başka bir şeyi izliyorsanız onun koyunlarından biri değilsiniz demektir. Onu duyup izleyenlere çağrılmışlar denir. Seçilmişlik konusunda tartışma yapmak istemem. O çağırır ve siz yanıt verirsiniz. Bu kadar basittir. Eğer yanıt verdiyseniz seçilmişler arasındasınızdır. İsa Mesih'in çağrılmışlarından birisinizdir. Paulus Romalı Hristiyanlara seçilmiş oldukları konusunda da güvence verir. Bu da Romalılar mektubunun girişindeki derin parantezin sonucudur. Dr. James Stidler bu parantezin dört noktasına dikkatimizi çeker. Paulus'un kutsal kitaba uygun bir mesajı vardır, yani bu dirilmiş olan Mesih'tir. Mesaj evrenseldir ve mesaj imana itaat hakkındadır.